Ayrım 2.
Yararlanmayacağını adım gibi biliyordum ama ben yokken kullanabilirsin dedim. Biliyorsun iş dolayısıyla sık sık oraya buraya gidiyorum. Sırtımı okşayıp geçti. Her gelişinde bol yiyecek ve sanatla ilgili kitaplar getiriyordu. Eşyamı da yavaş yavaş yeniledi. Küçük bir televizyon aldı. İki de olağanüstü resim armağan etti. Cemal Bingöl ve Orhan Peker. Bir gelişinde direksiyon dersi al dedi. Acemiliği benim külüstürle geçiştirirsin. Sonra sana da yeni bir araba alırız. Artık benim de bir gösteri yapmam gerekiyordu. Yemeğe çağırdım. Hazır mezelerle güzel bir sofra hazırlamış, sevdiğini bildiğim Alaturka şarkıların plaklarını almıştım. Çok sevindi. O akşam pek az konuştuk. Bolca içtik ve o alalade şarkıları dinledik. İçlerinden birini ard arda iki kez çaldı. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken. Öksüz sanırım kendimi ben sensiz içerken. Ben mi savunmasızdım yoksa şarkı mı acımasızdı bilmiyorum. İç bayıltan bir melankoli yavaş yavaş dört bir yanımı sardı. İçime yine sebepsiz bir yalnızlık çöktü. Ne oluyordu bana kaç zamandır? Ne güzel yaşıyordum sultan gönlümce. Babam gece yarısına doğru, ben biraz uzanayım dedi. Uykusu gelmiş bir çocuk gibi divana kıvrılıp uyudu. Usulca üstünü örtüp yüzünü seyrettim. İyimserliğinin demir maskesi ağır ağır eriyip iç yüzünün ortaya çıkacağını sanıyordum. Solgun yüzüne sanki hayatın bütün lezzetlerini yani sevap ve günahlarını tatmış bir insanın tarifsiz doygunluğu yayılınca şaşırıp kaldım. Demek sahiden mutluydu ama neden? Bu kadar mutlu olması için o kadar az sebep vardı ki. Bir şeyler sayıklamaya başlayınca heyecanlandım. Belki bu kez babamı çözebilecektim. Ne dediğini anlamak için iyice sokulup kulak verdim. Sadece birkaç sözcük anlayabildim. Ateş kuşu, tarçın, aşk raksı. Umudumu kesip yattım. Başım fıldır fıldır dönüyordu. Kurulu ve ulu düzeni değiştirebileceğimizi sanarak, sevimli içgüdülerimizin, kahramanca düşüncelerimizin peşine takılıp neler yapmıştık değil mi sanem? Ama yalnız biz değiştik. Bir avuç insan, kurulu ve ulu düzen sürüp gidiyor. Bu ölü denizde gelip geçici keyifleri, küçük hazları, yapıntı sevinçleri birbirine ekleyerek yaşamaya çalışıyoruz. Hiç mutlu olmadık. Ama babam tek düze, basma kalıp, renksiz, heyecansız hayatına, onca yalnızlığına ve nice tersliklere rağmen mutlu. Galiba eski insanların gizli çıkılarında her derde deva bazı iksirler, türlü yaşama hünerleri var. Keşke bizim de böyle iksirlerimiz, hünerlerimiz olsaydı. Sabah uyandığımda babam gitmişti. İlk fırsatta o giz dolu sözcüklerin anlamını sormaya karar verdim. Bir gün sordum da, çenemi okşayarak, şairi bilinmeyen eski bir Kopt şiirini çevirmeye çabalıyorum yıllardır dedi. Alt Ahmim lehçesiyle yazılmış, ilkel, garip, upuzun bir şiir. Uzmanlar, Nil'in taştığı yıllardan birinde büyük bir olasılıkla 347 yılında yazıldığını tahmin ediyorlar. Aslı tek parça. Ben kolay anlaşılsın diye şarkı adını verdiğim bölümlere ayırdım şiiri. Uğraşıp duruyorum işte. Okusana, daha birinci şarkıdayım. Olsun onu oku. Epeyce nazlandı ama ısrarıma dayanamayıp okudu. Birinci şarkı. Sıcak taş yollardan geçerek sevgilime gidiyorum yine, yüreğim ateş kuşu. Daha gölgem düşmeden üzerine kalın kapı sessizce aralanıyor ve içeri çekiyor beni. İki yumuşak el, ne varsa evrende, hepsi dışarıda kalıyor. Bin yıllık özlemle sarılmak istiyorum, rüyalarını bile kucaklamak için. Parmaklarının ucunda yükselip, onca zaman sonra ilk kez öpüyor beni ve kollarımdan sıyrılıp nazla önüme düşüyor. Uzun giysisini dalgalandıra dalgalandıra, ayakları ve omuzları çıplak, nice mevsimlerden ve umutlardan geçerek arkasından akıyorum. Odası loş ve serin. Hava tarçın kokuyor. Durdu. Kızın adı Aziru. Aziru, anladım. Aziru, biliyorum sevgilim dedi. Kaç zamandır bedenimiz ikimizi de aşk raksına çağırıyor. Ama bugün de sabırlı olmanı istiyorum. İpek böceği gibi. Çünkü tapınma gibidir aşkta. Telaşa gelmez hiç. Bu taze kadın, iyi yürekli, cömert tanrıların bir ödülüydü bana. Güzelliği gözlerimi yakıyordu. Yüreğimi acıtıyordu sevgisi. Ne dese yapmaya hazırdım. yan vurup azgın duygularıma, isteğine boyun eğdim. Başlangıç çok şey vaat ediyordu ama sonu biraz baygın gelmişti bana. Kırmamak için çok hoşuma gittiğini söyledim. Gözleri keyifle kısıldı. Sonra 3 aylık bir sanat dergisi çıkarmaya karar verdim. Orada parça parça yayımlayacağım. O zaman okursun. Nereden aklına esti bu şiiri çevirmek? Şiirdeki kadına aşık oldum. Bir hayalle avunacağına, gerçek birine aşık olsana. Acıyarak baktı. Aşk doğal afete benzer kızım dedi. İstemekle gerçekleşmez ki, kendiliğinden gelir. Kucağına atlayıp taşkın bir sevgiyle kollarımı boynuna doladım. Doğru söyle, hiç aşık oldun mu? Acı acı gülümsedi. Evet. Kime? Annene. O kazayı geç. Başkasına aşık oldun mu onu söyle. Gözlerini kaçırıyordu. Yemini bastırdım. Söylemezsen ölümü öp. Derin bir soluk aldıktan sonra evet diye fısıldadı. Viva, sonunda büyük sırrına ulaşmıştım. Kime çabuk anlat? Bir öğrencime. Merakım bir anda söndü. Oho, bu eski bir hikaye olmalı. Beni yavaşça divana bırakıp ayağa kalktı. Haklısın kızım, eski ve sonu gelmeyen bir hikaye. Boş yere merak ve umuda kapılmışım. Zaman aşımına uğramış küçücük bir sırrı varmış garibin. Ama çok şaşırtıcı bir itirafta bulunmuş gibi rahatlamıştı. Bilmek istediğin başka bir şey var mı benimle ilgili? Hayır. Haydi öyleyse giyin de yemeği dışarıda yiyelim. Bımlayıp deri ceketimi sırtıma geçirdim. Hazırım, nereye gideceğiz? Gargazinosuna. Yolda sordu. Hala direksiyon dersi almıyor musun? Vakit bulamıyorum ki. Halk gittikçe artan kanlı olayların korkusuyla erkenden evlere kapandığı için yollar ıssız, hava kirli ve soğuk. Ara sıra sirenlerini öttüre öttüre polis arabaları geçiyor. Bazı köşelerde panzerler bekliyordu. Gazino yarı boş ve fazla sıcak. Müşterilerin çoğu erkekti. Yüksek sesle konuşup gülmekteydiler. Çoğunluğun kılığı kıyafeti benimki gibiydi. Babam, Ankara küçük bir kentti dedi. Gittikçe büyük bir kasabaya dönüşüyor. Bu hali demokrasimize daha yakışıyor. Çünkü o da kasaba demokrasisi. Eski Ankara'yı övdü. Ankara Palası, Süreyya Pavyonu'nu, Karpiç, Şükran, Üçnal, Turan ve Missouri lokantalarını anlattı. Program sona ermiş, orkestra tozlu bir slow çalmaya başlamıştı. Bir değişiklik olsun diye, haydi bari dans edelim dedim. Birkaç yürekli çiftle birlikte kalktık. Erkeklerin gözleri, bir savaş gemisinin topları gibi sahneden piste çevrildi. Topların ve bıyıkların gölgesinde dönmeye başladık. Sokağa çıkma yasağının başlamasına az kalmıştı. Birkaç tur atıp geceyi tamamladık. Uyumak için bir kadeh konyak içip yatağa girdim. Sonunu beğenmemekle 1500 yıllık şiire haksızlık mı etmiştim acaba? Hayır canım. Aziru, şairle kim bilir kaçıncı kez buluşuyor da hala nazlanıyor. Salak. Mekanik bir ses uykumu parçaladı. Kahretsin. Telefonun fişini çekmeyi unutmuşum. Arayan nazandı. Sabaha karşı babamın iş yerinin önünde tahrip gücü yüksek bir bomba patlamış. Şimdi televizyon söyledi. Anladım. Telefonu kapatıp yataktan fırladım. 2 vitrinde yerle bir olmuş. Raflar, bölmeler yanmış. Ahşap tavan bile çökmüştü. Yoğun duman içinde itfaiyeciler kitap ve kağıt deposuna sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyordu. Kaynaşan kalabalığın arasında babamı gördüm. Demir maskesini çıkarıp atmış, nesi varsa hepsinin tükenişini izliyordu. Öyle çaresiz, yıkılmış bir görünüşü vardı ki gözyaşlarımı tutamadım. Kalabalığı zorlukla yararak yanına sokuldum. Bir dala tutunur gibi kolumu yakaladı, bir daha da bırakmadı. Öğle üzeri yangın bastırılmış, tonlarca kağıttan, binlerce kitaptan geriye cıvık bir kül çamuru kalmıştı. Babam, ben eve gidiyorum dedi, uykum var. Kolumu bırakıp uzaklaştı. Omuzları çökmüş, kamburu çıkmış, başı önüne düşmüştü. Sırtında çarmıhıyla yokluğa yürüyen İsa'yı andırıyordu. Acımı biriyle paylaşmalıydım. En uygunu kirli kazaktı. Ama alçak yerinde yokmuş. Tanıdığım öteki erkekler ancak zevk paylaşmayı bilirlerdi. Çaresiz kızları çağırdım. Babamı sevdikleri için onlar da çok üzülmüşlerdi. Kafayı çekip dertleştik. Ne yapabileceğimizi düşünüp gevezelikle vakit öldürürken babam toparlandı, eski iyimserliğine kavuştu. Hiç geçmeyeceğini sandığım ezikliği, yılgınlığı pek kısa sürmüştü. Coşkuyla işe sarıldı. Sigortayla boğuştu, bankaları zorladı, belki de birçok riski göze aldı. Yayın ve kitap evini yeniden açtı. Modaya uyarak verdiği açılış kokteyline nasıl olduysa annem de gelmişti. Her zamanki gibi şık, gösterişli ve hala çok güzeldi. Kapıda karşılaşınca ne yapacağımızı ikimiz de şaşırdık. Paldır küldür selam verip içeri attım kendimi. Bir köşede durup bizimkileri seyrettim. Babam yorgun ama neşeliydi. Annemse kazaklı, montlu, kabanlı, parkalı, sakallı ya da tıraşı uzamış ünlüler kalabalığını merak ve şaşkınlık içinde süzüyordu. Beğeneceği gibi tam takım giyinmiş, beyaz gömlekli tek kişi vardı içeride, o da babamın rüküş muhasebecisiydi. Bir delikanlı davetlilere derginin ilk sayısını dağıtıyordu. Bana da verdi. Küçük boyda, bol sayfalı, çarpıcı bir dergiydi. Annem kokteyl bitmeden ayrılınca çifte başarısını kutlamak için babamın yanına koştum. Kalanlarla birlikte beni de liman lokantasına götürdü. Saçları, kaşları, bıyığı ve karmakarışık sakalı arasından yalnız heybetli burnu ve kor gibi gözleri görünen bir ressam uzun süre beni kesti. Hiç hoşuma gitmemişti adam. Karşılık vermedim. Rasputin sağında oturan her bokanane kadına dönmek zorunda kaldı. Uzaktan bir dizi silah sesi yansıdı. Yanımdakiler aldırmadılar bile. Hayatı teğet geçmeye bile değmeyen kuramsal konulara gömülmüşlerdi. Masanın öbür ucundakiler karşılıklı şiirler okuyup birbirlerini piyazlıyorlardı. Gecenin sonuna doğru iki tiyatrocu hiç yoktan kavga çıkarmayı başardı. Kalktık, babam, "Seni eve bırakayım," dedi. "Biraz yürümüş olurum." Yola düştük, koluna asıldım. "Belini hiç doğrultamayacaksın," diye ödüm patlamıştı. "Sana nasıl yardım edebiliriz?" diye günlerce toplanıp dertleştik. "Biz daha bir çare bulamadan sen kendine geldin." Suçlu suçlu baktı. "Özür dilerim." Gülüşüm bomboş sokakları çınlattı. "Arkadaşların için bir şey yapman gerekiyor galiba. Bir gün sende toplanalım öyleyse. Bu ara işim başımdan aşkın. Mayıs nasıl?" "Uygun." Ancak Haziran başında toplanabildik. O gün babam udunu da getirmişti. "Senin sevdiğin müzikten hoşlanmazlar ki," diyemedim. Hazırlık yapmak için mutfağa girdi. Teyzemin kocası başhekimin odasından çıktı. Hızla önümden geçip yüce işine gitti. Beni görmedi bile. Asım Efendi kapıya kadar geçirdi. Dönüp yeniden yanıma çöktü. Acı ortaklığının verdiği bir samimiyetle omuzuma dokundu. "Gidemeyeceğini gazeteye bildirdin mi kızım?" Aklıma bile gelmemişti. "Yo, istersen sen de git. Ben nasıl olsa buradayım. Bir şey olursa sana." Yüzümü görünce "Kusuruma bakma," dedi. "Benimkisi boş boğazlık. Gidemezsin elbette. Seni ne çok severdi değil mi?" Sanki babam ölmüş gibi konuşuyordu dangalak. Ama öyle masum bir hali vardı ki öfken parlamadan söndü. Üzüntü içinde mırıl mırıl konuşmayı sürdürdü. "Ben ta 1962'de girdim babanın yanına. Sen daha çocuktun. Şimdi 1987'deyiz. Demek ki 25 yıl olmuş. Dile kolay. Bir gün bile kırmadı beni." Bir sigara daha yaktım. Kızlar tam saatinde gelmişlerdi o gece. Üçü de derli toplu giyinmişti. Babamla uzun zamandır görüşmedikleri için bir türlü havaya giremediler. Babamın donattığı sofraya geçtik. Ciddi konulara daldılar. Gece güme gitmek üzereydi. Babam sessizce kalktı, elinde udla döndü. Yaprak kadehini bir hamlede bitirip doğu romantizmine karşı kendini koruma altına aldı. Nazan kulağıma eğildi. "Uzatmaz değil mi?" Sanem umutsuzca gözlerini kapamıştı. Safalak babam uzun bir akorttan sonra "Hazır olun," dedi, "birlikte söyleyeceğiz." Artık dayanamayıp patladım. "Senin şarkılarını bilmiyoruz ki baba. Özür dilerim ama sevmiyoruz da. Müzik dinlemek şartsa..." Kızmadan sözümü kesti. "İlk gençlik döneminizin şarkılarını söyleyeceğiz yavrum. Hiç olmazsa kulak dolgunluğunuz vardır." Parmaklarını udunun telleri üzerinde dolaştırdı ve gitar gibi çalarak bir şarkıya başladı. Ağzımız açık baka kaldık. Elvis'in en harika parçasını söylüyordu. "Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?" Çığlıklarımız evi titretti. Elvis'le kalmadı. geri gelmez günlerimizin ayak ucuna çiçek bırakır gibi Beatles'tan Tom Jones'a, Adamo'dan John Bass'e, Shirley Bassey'den Yves Montand'a geçti. Biz de çılgınca kendisine katıldık. Şarkı, şaka, coşku, neşe ve hüzün dolu ne olağanüstü bir geceydi. Babam step gösterisi bile yapmış, hatta şiirden ikinci şarkının başlangıcını da kendiliğinden okumuştu. İkinci şarkı. Nil nehrinin taştığı yıldı. Sabır dolu bir günün sonunda, teşekkür ederim dedi, gözlerini içime çevirerek, çoktan hak ettiğin bir armağan vereceğim sana. İster şiirinle yaşat, ister yüreğinde sakla bu günü. Çünkü sırlarımı açmaya karar verdim, sabrını kutsamak için. Otur ve seyret beni. İçimde aç kurtlar olurken, bir uslu köpek gibi oturdum, canımı gözlerime toplayarak. Sarı tüneyini, altın tozlarını silkeler gibi omuzlarından çözüp ayaklarının dibine düşürüverdi birdenbire. Çıplak kaldı dolunay gibi, gözlerime sığmadı taşkın güzelliği. Tanrım, çılgın kanımı soğut ve kıskanma sakın, senin yarattığın bir şaheseri öveceğim için. Yüzün yaz günü kadar parlak, ey sevgilim, gözlerin Akdeniz gecesi, taze bir güle benziyor dolgun ağzın. Saçların bir çavlan gibi dökülüyor, çıplaklığını kucaklayarak yuvarlak omuzlarından aşağı, boynun benzersiz bir çiçek taşıyan dal gibi, gururlu bir altın heykele benziyorsun. Ey Aziru, gergin tenin ışıl ışıl yanıyor, kımıldadıkça fil dişi kollarının ucundan yere damlıyor, süt gibi parmakların. Göğüslerin iki bereketli ve çiçekli meyve, dimdik ve kıvrak. Okumayı kesti, arkasını dergide okursunuz dedi. Çok geç oldu. Son bir şarkı söyleyip kaçacağım. Bu da benim gençliğimin şarkısı. İtiraz etmeyin. Elvis'in şarkısını andırıyor. Çünkü bütün iyi şarkılar aynı soydandır. Yadırgayacağınızı sanmam. İtiraz edecek halimiz mi kalmıştı zaten? Hiçbirimizin hayatına böyle kendini hemen ele vermeyen, perde perde açan, çarpıcı bir erkek girmemişti şimdiye kadar. Bizimkiler cam gibi dümdüz ve saydamdı. Udunu bir kadını kucaklar gibi şefkatle göğsüne çekti, üzerine eğildi. Yorgun, sıcak, sigaradan örselenmiş sesi, gittikçe yoğunlaşan bir sis gibi odayı doldurdu. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Galiba geçmişe karışıp gitmiş tek aşkının anısıydı bu şarkı. Bu ölgün anıya tutunmuş yaşıyordu. İçim sızladı. Bitirince kalktı. Yıkılmaz yalnızlığına uğurladık. Kızlar bende kaldılar. Bu gece ve geçmiş hakkında konuşulacak ne çok şey vardı. Başlarsak sabaha kadar otursak bitmezdi. O yüzden tek söz etmeden sofrayı topladık. Yaprak divana uzandı. Nazan iki koltuğu birleştirip kıvrıldı. Sanem yanımda yatacaktı. Yatağa girer girmez, "O ne yürekten söyleyişti öyle?" dedi. İçime oturdu. Bana öyle geliyor ki baban... Boş tahminler yürütüp de uykumu piç etmesin diye iki cümleyle öğrencisine olan aşkını anlattım. Yüzü aydınlandı. Oo, eski hikaye ha? İyi ki söyledin. Yoksa kıskançlıktan kuduracaktım. Anlaşılan bir daha da görmemiş kızı. Eski hayaliyle avunuyor. Görmüş olsa bu kadar duyarak söyleyemezdi. Neden? Kıkırdadı. O güzel sevgili çoktan çoluk çocuğa karışmış. Gıdısı sarkık, tombul bir büyük anne olup çıkmıştır da ondan. İyi geceler hayatım. Işığı söndürüp arkasına döndü. Bir an sonra da uyudu. Ben de sakin kafayla olup bitenleri düşünmeye çalıştım. Ders aldığını bildiğim için o çarpıcı step gösterisine şaşırmamıştım. Ama nasıl oluyordu da 1960'ların şarkılarını biliyordu? En sevilen şarkıları seçmeyi nasıl becermişti bu esrar kumkuması? Bu tür müzikle hiç ilgilenmezdi ki. Üstelik Kopt şiirinden tehlikeli bir parça da okumuştu. Acaba sarhoştu da, yok, çok içmemişti ki. Öyleyse ondan beklenilmez davranışların sebebi neydi? O bilge edasına, kilitli ruhuna, ciddi tavrına ne olmuştu birdenbire? Hiç çakamayacak mıydım ben bu adamı? Koşturup durduğu için babamla ancak Temmuz'da buluşabildik. Beni büyükleri kandırmış muzip bir çocuk gibi dinledi. Yakıştırmalarımı, senaryolarımı bir anda yerle bir etti. Yahu hep siz çaktırmadan benimle dalga geçecek değildiniz ya, bu kez de ben sizinle eğlenmek istedim. Şarkıları bilen birinden sorup öğrendim. Kıs kıs güldü. Hayli zamanımı aldı ama değdiği anlaşılıyor. Sizi epeyce uğraştırmışım. Son şarkıya gelince, haklısın kızım. O bildiğin olayla ilgili bir anı. Ne yapayım? Hepiniz geçmişe dalıp gitmiştiniz. Aranızda geçmişe olmayan, tam takır bir insan gibi oturmak istemedim. Bir şeyler yaşadığımı sezdirmek hevesine kapıldım. Hep soğuk akılla yaşayacak değilim ya. Şiiri de bir değişiklik olsun diye okudum. Güzel bir kadının çıplaklığını övmek kızlara ayıp olduysa, niye ayıp olsun? Rahibe mi bunlar? Bunca yıl sonra açılıp saçıldığın için apışıp kaldılar. Yoksa üçü de çok beğendi. Ya sen? Ben de beğendim. Hazreti Süleyman'ın Neşideler Neşidesi gibi yüzyılları aşmışlıktan gelen tuhaf bir tadı, cesur ve ince bir üslubu var. Dudakları gizli bir gülüşle kıvrıldı. Memnun mu olmuştu yoksa bilgiçliğimle mi alay ediyordu anlamadım. Aman, ince eleyip sık dokumaktan yorulmuştum artık. Derginin 1980 yaz sayısında ilk iki şarkıyı olağanüstü güzel desenlerle süslenmiş olarak yayımladı. Başına bir de not koymuştu. Bu şiirin aslını bana armağan eden sevgili Albertina'ya benzersiz cömertliği için minnetlerimle. Telefona sarılıp kutladım ve sordum. Albertina da kim? Hiç sözünü etmemiştin. Sanat tarihiyle ilgilenen çok eski bir meslektaşım. Gece Sanem'i arayıp ikinci şarkının devamını okudum. Belin buğday sapı kadar ince, ak mermerden yontulmuş, bir çift sütun, zambak beyazı bacakların, görkemli kalçalarını ve çimenlere gömülü dişiliğini taşıyor övünçle. Dizlerin bir çocuğun gülüşü kadar güzel, bir tay gibi narin bileklerin, gümüş halhalların yüreğimde çınlıyor salınmasan da. Haydi diye fısıldadı raksının sonunda, git artık, aklım çözülmeden, bir karış ötesi yangın, hazır değilim daha kül olmaya. Sessizce ayrıldım yanından, yüreğimi bırakarak, küçük ayaklarının dibine. Sanem, böyle bir güzele ben bile aşık olurum dedi kahkaha atarak. Yapmadığım bir o delilik kalmıştı. Askerler bir süre sonra yönetime bir daha el koydular. Meclis dağıtılıp anayasa yürürlükten kaldırıldı. Parti liderleri ile birçok milletvekili gözaltına alındı. Sendikalar, dernekler kapatıldı. Tutuklamalar başladı. Çok geçmeden içindeki bir yazıdan dolayı soruşturma açılıp o güzelim derginin yaz sayısı toplatılacak, yayını da yasaklanacaktı. Haberi duyunca kahroldum. Kim bilir babam ne kadar sarsılmıştı. Telefona sarıldım. Teselli etmeye çalıştım. Gülerek, bu fırtına da geçer dedi. Ne zaman buluşuyoruz sen onu söyle. İzmir'e gidiyorum döner dönmez. Tamam. Dönünce Çankaya'daki Hülya lokantasına götürdü. Amacıma denk düşen, sakin, tenha bir yerdi. İşbilir bir garson masayı sessizce donatıp kadehlerimizi doldurdu. Sağlığına kızım, sağlığına babacığım. Yüzünün çizgileri derinleşmiş, saçı azalmıştı ama rengi çok iyiydi. Dik yakalı, beyaz bir kazak, kahverengi süet ceket giymişti. Bugün pek şıksın, sen de pek güzel. Memnun etmek için ehliyetimi çıkarıp önüne bıraktım. Oo, kutlarım. Uzanıp yanağımdan öptü. Yarın gel külüstürü al. Bana çok hizmeti geçmiş, gün görmüş bir arabadır. İyi bakmanı rica ediyorum.